Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 42. Ayrım. Papa 5. Pie, papa olduğundan beri Türkleri yalnızca Avrupa'dan değil, Afrika'dan ve Anadolu'dan da kovarak Asya içlerine dek sürmeyi kendisine erek edinmişti. Türk gemileri Kıbrıs'a doğru yola çıkarken, papa, Avrupa krallarına yazdığı mektupta, Hristiyanlık aleminde Türk kuvvet ve kudretine karşı çıkabilecek hükümdar bulunmadığına ve ancak bütün Hristiyan hükümdarlarının olanca kuvvetlerini birleştirmeleri halinde Türklere direnmenin olanaklı olabileceğine inandığımız için Osmanlı azamet ve gururunu yıkmak üzere bütün Hristiyan hükümdarlarının güç birliği yapması kesinlik ve zorunluluk hükmündedir, diyordu. Onun çabaları Avusturya ve Fransa'nın Türklerle yaptıkları barış sözleşmelerini tehlikeye atmak istememeleri nedeniyle sonuçlanmamış, ancak Kıbrıs'ın elden çıkma tehlikesi belirince Türklerle savaş halinde olan İspanya ve Venedik onun çağrısına kulak vermeye başlamıştı. Nihayet Magosa Savaşı'nın kızıştığı günlerde papalık, Venedik ve İspanya'nın katılımıyla üçlü bir kutsal ittifak anlaşması imza edilmişti. Bu ittifaka daha sonra Malta Şövalyeleri, Cenova Hükümeti ve Savoy Dukalığı da katılacaktı. Bağlaşmanın Roma'da ilanından bir gün önce Venedik'teki Türk casus örgütü durumu İstanbul'a bildirmiş olsa da ne Selim ne de vezirler kurulan ittifakı büyük tehlike olarak değerlendiriyorlardı. Papaların bu türden girişimleri onlar için alışılmış şeylerden de. Gene de kaptanlara gönderilen hükümlerle durum onlara bildirilmiş, dikkatli olunması ve Akdeniz'deki her hareketin derhal payitahta iletilmesi emredilmişti. Kıbrıs Serdarı Lala Mustafa Paşa'nın İstanbul'a dönmek üzere Magosa'dan hareket ettiği gün Edirne'ye gelen Sokollu'nun çavuşu padişaha son durumu şöyle arz ediyordu. 9 kalyon, 219 kadırga ve 70 çektiriden oluşan kafir donanması Avlonya sahillerine doğru hareket etmiş. Donanmanın kumandanı, 5. Karalos İmparator'un zinadan hasıl veledi Don Juan, Ceneviz donanmasının amirali ise Andrea Doria'nın yeğeni oğlan kaptan imiş. Arz oluna. O sırada 225 gemiden oluşan Türk donanması kışı geçirmek üzere İğnebahtı Körfezi'nde demir atmıştı. Küffar donanmasından hayli zamandır nam ve nişan görünmeyince Sıla'ya yakın geldik diyerek özür ileri süren pek çok Levent'e izin verilmişti. Ama kimse Mora'daki Patras Piskoposu Yermenos'un yeğen Doria'ya mektuplar yazıp donanmayı Hümayun İnebahtı'ya geldik de gemilerde asker yoktur ve kadırgalar boştur gelesin diye haber gönderdiğini bilmiyordu. Uzunluğu 15, genişliği 18 mil olan bu körfezin ağzı yalnızca yarım milde. Kara askerleri olan Müezzinzade Ali Paşa ile Pertev Paşa'nın kumanda ettiği donanmanın diğer önemli kaptanları Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa ile Barbaros'un oğlu Hasan Paşa'ydı. Barbaros'un öğrencilerinden ve büyük Türk denizcilerinden Piyale Paşa ise Sokollu'nun gazabına uğradığından İstanbul'da pinekliyordu. Haçlı donanması İnebahtı açıklarında görününce donanma serdarı Pertev Paşa hemen harp divanını topladı. Orada ilk sözü Uluç Ali Paşa aldı. Donanma eksiktir ve 6 aydır deryada gezdiğinden gemiler bozgundur. Korfos'tan İnebahtı'ya dönüldükte dönüştür diye asker ve yeniçeri izinli izinsiz dağılmışlardır. Üstelik gemiler ganimet ve esirlerle doludur. Boğazdan içeri küffar donanması giremez. Bu nedenle körfezden çıkmak hatadır. Uluç Ali Paşa'ya göre yarım mil genişliğindeki körfez ağzının iki yakasındaki tahkimat nedeniyle düşman içeriye giremezdi ve doğru hareket donanmayı bu perişan haliyle dışarıya çıkarmayıp eksikliklerin giderilmesiydi. Donanma serdarı Pertev Paşa da ona katıldı. Besbelli ki donanmamızda noksan çoktur. İnebahtı Hisarı'nda oturalım, üzerimize gelirlerse cenk edelim. Onları sükunetle dinleyen Müezzinzade Ali Paşa, koynundan bir tomar kağıt çıkardı. Bunlar, Vezir-i Azam'ın emirleridir. İstanbul'dan gelen hükümlerde, küffar donanması her neredeyse üzerine varıp karşı gelesiniz. Yoksa zarar çekersiniz deniliyor. Ben rütbemden değil, başımdan korkarım dedikten sonra, dikleşerek son sözünü söyledi. İslam gayreti ve padişah namusu yok mudur? Her gemiden beşer onar adam eksilmeyle ne lazım gelir? Ardından payitahttan gelen Vezir-i Azam emirlerini harp divanına katılanlara dağıttı. Düşman nerede görülürse hemen harbe girişilmesini emreden tehdit dolu fermanlar herkesi susturmuştu. Oylamada Uluç Ali Paşa ile Hasan Paşa'dan başkaları Körfez'den çıkılması doğrultusunda oy kullanınca Uluç Ali Paşa tekrar söz aldı. Madem düşman üzerine gitmeye karar verdiniz, bari deniz tarafını biz tutalım. Müezzinzade, kara tarafını tutmak daha iyidir dediğinde, herkes suspus olunca, hiddetinden sakalını yolan Uluç Ali Paşa patladı. Hayrettin Paşa ve Turgut Reis'le cenk görenler niçin söylemezler? Bir gemiye top dokandığında kıyıya yakınsa gemi karaya yönelir. Leventler de denize atlayıp panik yaratırlar. Müezzinzade, kara tarafını tutmaya itirazı olan var mı diye sorunca herkes başını öne eğdi. Ali Paşa'nın bağırıp çağırmaları boşunaydı. Zavallı, o günkü son önerisini sundu. Bari gemilerin fanuslarını, büyük bayrak ve flandıralarını kaldırın ki, Sedar'ın hangi gemide olduğu anlaşılmasın. Müezzinzade adeta gürleyerek bu öneriyi de reddedecekti. Ben küffardan korkmazam ama korkup da kendini saklayacak denli alçalanlar alametlerini asmasınlar. Toplantı dağıldıktan sonra Uluç Ali Paşa yanındaki Hasan Paşa'ya dönerek, Serdarlarımız denizciliği bu harpte öğrenecekler diye mırıldandı ve geceleyin kayıklarla adamlar gönderip düşmanın düzenini öğrenmek istedi. Düşman gemilerinin Körfez ağzındaki adaların gerisinde pusu kurduğunu öğrenince Müezzinzade'nin yanına varıp ''Küffar gemileri pusudadır. Donanmayı rüzgarın estiği yere döndürerek açıktan geçirelim.'' dedi. Ama Müezzinzade'nin yanıtı gene tuhaftı. ''Ben padişahın donanmasına kaçtı namı komazam.'' Don Juan'ın kuşluk vaktinde keşif için Körfez'e gönderdiği gemiden Osmanlı donanmasının yaklaştığı haberi gelince, genç amiral, günlerce süren sinir gerginliğinin boşalması sonucunda çılgınca kahkaha atarak, ''İşte dualarımız kabul olundu. İşte gurur budalası düşman beklediğimiz hatayı yaptı. Artık zafer bizimdir.'' diye bağırdı. Ardından harp düzenine geçilmesi emri anlamına gelmek üzere gemisinin arka direğine dikdörtgen şeklinde yeşil bayrak çektirdi. Haçlı donanmasının sol kanadı adaların arkasında olduğu için görünmediğinden Uluç Ali Paşa'nın ikazlarına karşın Müezzinzade'de bütün düşman donanmasının görebildiği kadar olduğunu sanarak Mora sahillerine paralel olacak şekilde harp düzenine geçmişti. İki donanmanın amiralleri birbirlerini hayranlıkla seyrediyorlardı. Akdeniz güneşinin cömertçe yaydığı pırıltılar altında müttefiklerin zırhları, kalkan ve miğferleri Türklerin gözlerini kamaştırıyor, Hristiyanlar da renk cümbüşü içinde Michelangelo tablosu çizercesine önlerine dizilen Türk gemilerindeki erlerin rengarenk giysilerini, altın fenerleri, altından ve gümüşten yazılarla bezenmiş kırmızı atlastan sancakları seyrederken bir yandan da kendilerini bekleyen zenginliğin çekiciliğiyle yerlerinde duramıyorlardı. Akdeniz'in sessizliğini Osmanlı başdardasından atılan kuru sıkı selam topunun gürlemesi bozdu. Don Juan da Türk gemilerine gerçek bir gülle savurarak bu selama karşılık verdi. 500'den çok geminin birbirine girmesi fazlaca zaman almadı. İkinci sularında iki tarafta, diğerinin üzerinde kesin bir üstünlük sağlayamamışsa da Hristiyanların sol kanadı bozulmak üzereydi. Bu kanada kumanda eden Barbaringo'nun ok yağmuru altında yaralanıp yere düştüğü sırada artık zaferi kazanmak üzere olduğunu sanan Müezzinzade, başamirallik göstergesi olan üç muhteşem fenerini çıkarmadan gemi gemiye ve göğüs göğüse vuruşmak amacıyla sıradan çıkarak Don Juan'ın kadırgasına hücum etti. Osmanlı başdardasını, yazarın notu başdarda, amiral, kaptan paşa gemisi. Teşhis eden düşman gemileri onun üzerine üşüşürlerken, Don Juan da ard arda işaret fişekleri attırarak adaların arkasında saklanan gemilerin hızla harbe katılmalarını emretti. Bir saat süren gırtlak gırtlağa boğuşmalar sırasında Müezzinzade bir kurşunla yaralanarak yere düştü. Bu kargaşadan yararlanan İspanyollar, var güçleriyle Osmanlı başdardasına çullandılar. Durumun vehametini gören Pertev Paşa, Müezzinzade'nin yardımına koşmak istese de tam böğrüne düşen bir gülleyle gemisi ikiye bölününce denize düştü ve Barbaros'un torunu Mahmut Bey tarafından kanca ile gemiye alındı. Bir hizmetkar giysisi giydirilerek karaya çıkarıldı. Bu arada Osmanlı başdardası düşmanın eline geçmişti. Az sonra hala nefes alan Müezzinzade'nin başını kesen İspanyol neferi kesik başı Don Juan'a sunuyordu. Don Juan yüzünü nefretle buruşturarak başın denize atılmasını emrettiyse de kısa sürede ele geçirilen Osmanlı başdardasının baş direğine Haçlı bayrağı çekildi ve bir mızrağın ucuna geçirilen kesik baş onun yanına asıldı. Artık bozgun başlamıştı. Uluç Ali Paşa'nın dediği gibi kumandanlarını yitirdikleri için savaşmak istemeyen Türk Leventler gemilerini karaya oturtarak kurtuluşu yalçın kayalara doğru kaçmakta buluyorlardı. Egemenlik kesin olarak Hristiyanlara geçmişti. Kayalıkları açılan yaylım ateşi sonucunda kaçmaya çalışanların çoğunluğu sahilde telef oldular. Canlarını kurtarabilenlerden ise bir daha haber alınamadı. Bunlardan çoğu dağlara çıkarak harami oldular. Pek azı da civar köylere yerleşip izlerini kaybettirdiler. Selim, İnebahtı bozgununu öğrenince dondu kaldı. Sonra çılgınlık nöbetine kapılmış gibi haykırarak ağlamaya başladı. Padişahlarının aklını kaçırmak üzere olduğunu sanan huzurdakiler suspus olmuşlardı. Selim ise tahtında oturmakta zorlanıyordu. Bir süre sonra ağzından köpükler saçarak bayıldı. Hemen çağrılan hekimbaşı bazı macunlarla padişahın şakaklarını ovdu. Selim gözlerini aralayınca iki kişinin yardımıyla yatağına götürüldü. Bir dakika olsun uyuyamadığı gecelerden sonra Selim'in ayakta durabilir hale gelmesi için birkaç günün geçmesi gerekecekti. Osmanlı'nın kaybı gerçekten korkunçtu. Avrupa'yı titreten, Akdeniz'i Hristiyanlara haram eden o görkemli donanmadan 130 gemi düşmanın eline geçmiş, geri kalanı batmış, ayrıca 6 bin Türk esir olmuş, 25 bin kişi de savaşta canını yitirmişti. Kendilerinden haber alınamayanlar bu sayının dışındaydı. Bundan başka Haçlılar, Türk donanmasında ağır işlerde çalıştırılan ve kürekçilik yapan 15 bin Hristiyan esiri kurtarmıştı. Müttefikler 15 kadırga ile 8 bin insan yitirmiş, 15 bin asker de yaralanmıştı. Yaralılar arasında savaşta bir kolunu kaybeden 24 yaşındaki Cervantes ile baş amiral Don Juan da vardı. Yazarın notu: Miguel Saavedra Cervantes, Don Quixote'un ünlü yazarı. Türk donanmasından yalnızca Uluç Ali Paşa, bozgundan kurtardığı 42 ve düşmandan esir aldığı birkaç gemiyle çemberden kurtulup İstanbul'a doğru yola çıkabilmişti. Sonuçta neredeyse tüm mürettebatını ve gemilerini kaybeden Osmanlı artık donanmasızdı. Türklerden ele geçirdikleri gemilerle iyice güçlenen Haçlılar ise Türk sahillerini vurmak için deniz mevsimini bekleyeceklerdi. Kendine gelir gelmez yola çıkıp 20 Ekim 1571 günü İstanbul'a ulaşan Selim, ayağının tozunu silkelemeden İstanbul'a dönen Uluç Ali Paşa'nın da katılımıyla divan toplantısı düzenledi. Ali Paşa, önce harp divanında yapılan görüşmeleri kelimesi kelimesine aktarıp savaşın seyrini anlattı. Padişah, kan çanağına dönmüş gözleriyle herkesi tek tek süzdü ve hırıltılı bir sesle konuşmaya başladı. Şimdiye dek karada ve denizde yenilmez olduğumuza inanan kefere bu savaştan sonra her kuvvet ve kudretin olduğu gibi bizim de yenilebileceğimizi düşünecek. Ben donanmanın kaybına değil bu duruma yanıyorum. Bu onarılamayacak bir kayıptır. Selim susup divan odasında dolaşmaya başlayınca sözü Sokollu aldı. Padişahımız üzülmesinler. Biz Kıbrıs'ı alarak düşmanın kolunu kestik. Onlar donanmamızı yok ederek sakalımızı kestiler. Kesilen kol yeniden çıkmaz ama sakal daha gür olarak çıkar. Selim dolaşmayı kesip tam Sokollu'nun önünde durdu. Gerçeği görmüyor musun? Onlar şah damarımızı kestiler. Hala farkında değilsin. Sokollu böylesine paylanınca diğerlerine susmak düştü. Selim ise yeni bir öfke krizinin eşiğindeymiş gibi hızlı hızlı soluk alıp veriyordu. Biraz sakinleşince Uluç Ali Paşa'ya döndü. Paşa, yüzümüzü yalnız sen arttın. Bundan böyle adın Kılıç Ali olsun. Gayrı kaptanı deryamız sensin. Padişah tahtına oturduktan sonra boşluğa bakarak devam etti. Yarın yeni donanmanın yapılması için gemilerin tezgaha konulmasına başlansın. Tüm tersaneler geceli gündüzlü çalışacak. Has bahçemden yeteri kadar arazi alınıp orada dahi yeni bir tersane kurulsun. Aniden susup düşünceye daldı. Sonra altları morarmış gözlerini Sokollu'ya dikti. Sen Sokollu Paşa, donanmayı iki kara askerine teslim ettiğin için suçlusun. Daha önceki hizmetlerinin hatırı için seni bağışlıyorum. Kıbrıs'ın gelirleri senden geri alınmıştır. Ayrıca kişisel hazinenden tam donanımlı 10 kadırga yaptıracaksın. Vezirler de 2'şer kadırga yaptıracaklar. Sizin gibi adamlara görev verdiğim için en büyük suçlu benim. Bu yüzden 30 geminin masrafını hazinemden karşılayacağım. Diğer beylere, tüccarlara ve ahaliye tek akçelik salma salınmayacak. İlkbaharda eskisinden güçlü donanmayı denize indiremezseniz başınıza gelecekleri varın siz hesap edin. Tersane ve gemi giderlerinin karşılanması Sokollu Mehmet Paşa'nın, yapım işlerini yönetmek ise Kılıç Ali Paşa'nın görevidir. Selim sözlerini bitirip ayaklarını sürüyerek divan odasını terk etti. Aslında her şeyi göze alarak Sokollu'yu idam ettirmeyi düşünmüştü. Ne var ki padişahın hezeyanlar içinde kıvrandığını öğrenen peygamber sülalesinden gelme Seyit Muhterem Efendi, derhal yola çıkarak Edirne'den İstanbul'a gelmekte olan Selim'i payitahta 3 günlük mesafede karşılamış ve Sokollu hakkındaki niyetlerini öğrenince yakın dostunu kurtarma telaşına düşmüştü. İnebahtı felaketi Allah'ın Müslümanları terbiye etmesi ve kafirlere de İslam'ın kudret ve kuvvetiyle tamir ve telafi yeteneğini göstermesi için olması mukadder bir felakettir. Böylesi bir felaketin tamiri de ancak muktedir bir vezirin eliyle olabilir. Zat-ı Hümayunları dahi Mehmet Paşa gibi makamının eri olan kişiyi elden çıkarmayıp ona izin buyurduğu takdirde hizmetinizde çalışır. Çalışmasının semeresi olarak da bu mübarek senede devlet ve din düşmanları üzerinde büyük galebe olacağına şüphe buyurulmaya. Onun bu telkinlerinden etkilenen padişah Sokollu'yu görevinde bırakmaya karar vermişti. Selim çıktıktan sonra divan odasına bunaltıcı bir sessizlik çöktü. Epeyce bir süre geçtikten sonra Kılıç Ali Paşa söz aldı. 200 gemiye 5-600 demir, palamar, ip ve yelkenleri tamamlamak mümkün mü? Durumunun ne denli sallantıda olduğunu fark eden Sokollu hemen atıldı. Paşa Hazretleri, sen bu devletin yüceliğini henüz bilememişsin. Şöyle iman eyle ki, bu devlet öyle bir devlettir ki, murad edinirse cümle donanmanın demirlerini gümüşten, iplerini ipekten ve yelkenlerini atlastan yapmakta güçlük çekmez. Herhangi bir geminin aletlerini ve yelkenlerini bulamazsan gel benden al. Gerçekten de 120 gün sonra 250 gemilik muhteşem bir Osmanlı donanması gövde gösterisi yapmak için Boğaz yoluyla Akdeniz'e açılıyordu. İnebahtı başarısı yüzyıllar boyunca Türklere boyun eğmiş Katolik alemi çılgına çevirmişti. Venedik Cumhuriyeti savaşın kazanıldığı 7 Ekim gününü ulusal ve dinsel bayram olarak ilan etmiş, Avrupalı heykeltıraşlar kent meydanlarını zaferlerini sonsuzlaştıracak abidelerle süslerken şairler ve yazarlar ciltlerce eserler vermişlerdi. Ama yaz başlarında yeni zaferler umut ederlerken Türk donanmasının eskisinden de heybetli olarak denizlerde görünerek Venedik sahillerini topa tutması Avrupa Hristiyanlığını hayretler içinde bıraktı. Bu inanılmaz gösteriden ürken Don Juan, kazandığı zaferi gölgelememek için İspanyol donanmasını alıp Venedik'ten ayrılacak, böylece Haçlı İttifakı sona ererken Venedik'te barış masasına oturup Türklerin tüm koşullarını kabul etmek zorunda kalacaktı. Aslında Batılıların göz ardı ettikleri bir şey vardı. Deneyimli denizcilerinin neredeyse tamamını yitiren Türk donanması bundan böyle eski gücüne asla kavuşamayacaktı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 420. Devamı 43. ayrımda.